Otoshops podcast'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
Merhaba, Otoshops'un sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte NBA gündemini konuşacağız. Geride kalan haftada neler oldu, neler öne çıktı? Konular, takımlar.
Perde arkasında gizli hiçbir şey kalmayacak.
Kulislerden yansıyanlar, transfer söylentileri.
Senin ayağını kestiklerinden beri Lakers'dan hiç perde arkası şey vermiyorsun, bilgi vermiyorsun bize.
Perde arkası mı kaldı? Perde mi kaldı ki arkası? Yani, Lakers yani camın önünde soyunan adam gibi şu anda.
Bize Magic Johnson gibi böyle net yorumlar yap.
Evet, yok abi ne biz zaten. Ben abi son şeyimi bundan 2 ya da 3 program önce olması lazım podcast'te kendimce yine babalığımı yaptım. Dinleyip dinlememek onlara kalmış. Yani
turnike takıma... çalışın dedin.
yok o değil abi şey. Bence bu takıma DeJounte Murray'i alacağım falan diye hiç draft hakkı falan vermesinler. Ne DeJounte Murray'den çünkü bir şey olur. D'Angelo Russell'ın üzerine Murray getirmekle bir şey olur. Ne de şey. Darwin Ham'le herhangi bir oyuncuyu getirdiğinde bir şey olacak. Bu takımı bir yerde zaten resetleyecekler bence. Ve şey eldeki asetten, eldeki draft hakkından olmanın bir alemi yok.
Aha, sen Lakers'a inanmıyorsun.
Neyine inanacağım abi? Ha şunu söyleyeyim bak. Ben bunu daha önce de söyledim. Hatta play-in turnuvasının sonunda işte iyi oynayınca bir iki böyle Twitter'dan şey gelmişti. Ya dediğim gibi bence Lakers'ın şu anda yapacağı bir takasla durumu çok fazla kurtarma imkanı yok. Ve bu koçla. Anladığım kadarıyla çünkü koçla soyunma odası bağları da epey zayıflamış durumda. Yalnız bence Lakers'ın Austin Reeves'i takas etmesi gerekiyor. Yani orada bana göre çok anlamlı olmayan bir takıntı var. Austin Reeves, Keeper ve takası yapacaksak D'Angelo Russell'la yapacağız şeklinde.
NBA'deki en kötü savunmacı olabilir abi.
Yani şöyle bir kere çok hedefleniyor. Niyetli olsa bile fizik olarak falan tutabileceği şey yok ve... Yani kontratının iyi olduğu tamam ortada fakat kontrat da iyiyken işte bazı takımlarda ona ilgi duyuyorken yani o şey bir yanılgı abi o. Austin Reeves iyi, D'Angelo Russell kötü. Her haltın sorumlusu D'Angelo Russell Lakers'ta falan öyle bir şey yok abi. D'Angelo Russell Austin Reeves'ten daha iyi bile olabilir yani. En azından belli günlerde öyle yani takas edilebilecek olan daha takas etmesi mümkün olan Austin Reeves'ken bence hiç adama böyle mutlaka tutulması lazım keeper gibi davranmanın yaklaşmanın alemi yok. Eğer bir takas yapacaksa illa Lakers.
Evet. Yani toplu üretebilen yegane oyuncu. Toplu üreten birileri lazım da. O ayrı teknik detay yani.
Ya ben yanlış anlaşılmasın. D'Angelo Russell'a bayıldığımdan değil. D'Angelo Russell'la ilgili fikirlerim ortadadır da. Yani Austin Reeves öyle D'Angelo Russell'dan çok üst düzey bir oyuncu değil. Ama bir kez daha söyleyeyim yani. Bu işin merhemi DeJounte Murray de değil.
Doğru.
O yüzden ben olsam salarım giderim de ona onu kendilerine yediremeyecekler. O zaman koçuk olsunlar. Bence yani.
Sen Malibu esnafını sen mi fiştekliyorsun lan?
Abi Malibu esnafı diye bir şey olur mu ya zaten Malibu?
Santa Monica'da bile zor diyorsun.
Bak ben sana söyleyeyim Malibu. Malibu. Orada bir tekel var bizim. Malibu satıyor. 9'dan sonra normalde içki satışı yok ama benim ismimi verin. Siyah poşetle satar size. Şimdi şu duyuruyu yapalım. D'Angelo Russell'ı satmak isteyen Lakers'tan girdik. Aracını satmak isteyen ama evrak ve prosedür işleriyle uğraşacak vakti olmayanlara bir duyurumuz var. Ben bu aracını satmak isteyen ama evrak profit prosedür işleriyle uğraşacak vakti olmayanların geniş bir küme olduğunu düşünüyorum şahsen. Ben de aracımı satmak istesem ben de bunun içine dahil olurdum.
Valla ben söyledim abi. Ben o gruptaydım. Gayet de memnun bir şekilde ayrıldım o süreçten. Sağ olsun Otoshops.
Ben de satmak istiyor olsaydım, aracım olsaydı ve satmak istiyor olsaydım ben de o gruba dahil olacaktım. Otoshops nakit. Bütün bu işlerden sizi kurtarıyor. Otoshops.com adresine girip aracınızla ilgili ön teklifi görüyor. Sonrasında da ekspertiz randevusu alarak aracınızın gerçek değerini öğreniyorsunuz. Ve Otoshops bulunduğunuz adrese gelip ekspertizi adresinizde de yapabiliyor. Satışa karar verirseniz aracınızın değeri aynı gün içinde nakit olarak hesabınıza yatıyor. Yani Lakers'ın takas şeyinden çok daha kolay gördüğünüz gibi.
En güzeli de o zaten abi. Sonuçta ya hiçbir şeyle uğraşmadan aracı Raiç bedeline çok yakın ya da Raiç bedelinde, ki hani piyasa şu anda durgun tabii. Fiyatlar biraz düşük. Ama Raiç bedelinde verebiliyorsun. Ben hani dediğim gibi ben verdim arabayı. Galiba işte 11'de gittim, 12'de param hazırdı yani.
Maşallah ya.
Vallahi maşallah. Ertesi gün de tabii dediğim gibi yeni araba aldım. Ertesi gün başka yere verdim.
Peki şöyle abi, şimdi dediğimiz gibi gündemden bazı şeyleri konuşacağız. Yani sadece takım eksenli değil. Şunla başlayalım diyoruz. Tabii 70'ler 60'lar falan var da biraz daha taze bir konu olarak. Tyrese Haliburton dün gece, ki işte son dönemde kendisinin sakatlığı vardı malum. Arka adeli sakatlığı nedeniyle epey sayıda maç kaçırdı. Bir dönüp tekrar ondan sonra kızağa çekilmişti. Dün Celtics maçında tekrar sahadaydı. Kendisi NBA'in bu sezon yürürlüğe giren 65 maç sınırıyla ilgili bir eleştiride bulundu. Hatta eleştiriden öte şey dedi, yani aptalca bir kural dedi. Çünkü 65 maç, hatırlatmak gerekirse, All NBA takımları için alt sınır olarak konuldu ve bunun altında kaldığı durumda All NBA olamayacak. Bu da tabii kontrat uzatmadaki payına direkt yansıyacak ve para kaybetmesine sebep olacak bir gelişme olabilir, bir durum ortaya çıkarabilir.
Tyrese Haliburton örneğinde, Tyrese Haliburton kontratını uzattı. Maksimum kontrat uzatması. Fakat maksimum All-NBA seçilirseniz designated player diye bir şey oluyor. Maksimum oranı değişiyor. Yani Tyrese Haliburton'un özelinde 40 milyon dolara mal olacak bu. 30 küsür milyon dolar, 36 milyon dolar mı ne? Tam rakamı hatırlamıyorum. Zaten salary cap belli olmadan tam rakam ortaya çıkmıyor ama 35 ila 40 milyon dolar arası bir maliyeti olacak bu Tyrese Haliburton'a.
Bir taraftan da tabii Embiid'in durumu da var. Yani Haliburton'ı All-NBA üzerinden konuşuyoruz. Embiid için All-NBA'den ziyade MVP durumunu etkileyecek mi gibi bir şu anda geri sayım var. Çünkü o da epey sayıda maç kaçırdı ve şu ana kadar 33 maçta oynayabilmiş durumda Joel Embiid. Hatta yani bu sabahki Golden State maçında da hiç öyle kendinde hazır falan da gözükmedi. Biraz böyle bir maç daha kaçırmayayım diye acele ederek mi döndü sorusunu gayet sordurttu Embiid.
Aynen öyle. Yani şöyle, sakatlanana kadar da sahada yürüyordu ya, resmen dizini tutup da yürüyordu yani. Hiç oynayacak gibi değildi yani.
Şimdi zaten MR çekilecek. Yani bu 65 maç şeyi çok amaca ulaşabildi mi bir kere ve bu eleştiriler ne kadar haklı, bu tarafından değerlendirebiliriz. Çünkü mesela Haliburton'un eleştirisini ben haksız bulmuyorum. Bir oyuncu Haliburton gibi bir tane sakatlıkla, bir arka adele sakatlığıyla üst üste işte, yani mesela bir aylık bir süreyi kaçırabilir, değil mi? Benzer bir sakatlığı şey yaşadı, Jamal Murray yaşadı sezon başında. Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kaldı. Abi zaten NBA'de bir ay, yani sıkıştırılmış bir takvimde falan 15 maçın fazlasına gelebiliyor.
Doğru, siz, 15-16.
Fikstürün bir tarafına da denk gelirse, yani mesela Ocak'ta falan, işte hakikaten 15'in de fazlasına gelebiliyor, 15-16. Zaten o zaman bir anda eşiğe düşmüş oluyor oyuncu. Tek bir sakatlıkla.
Ya şimdi özellikle dünkü maçlardan sonra, yani işte gerek Haliburton'un işte hani All-NBA'ye girmek için kendini zorlaması, gerek işte Embiid'in sakat sakat oynayıp sonra bir de üstüne sakatlanması. Şey, bu arada dün Embiid'in yaşadığı sakatlığın şeyle alakası yok. Yani sakat sakat oynadı ve sakatlığın yükselttiği gibi bir durum yok. Şeyde o risk var. Tyrese Haliburton'da öyle bir şey oldu zaten. Tyrese Haliburton biliyorsun döndü, 2 maç oynadı, sonra 4 maç
daha. 5 maç önce döndü, evet.
Evet. Sonra tekrar oynamadı. Yani zaten hamstring kasık gibi sakatlıklar çok tehlikelidir. %100, yani %99'la dönemezsiniz. Yani %100 olmadan dönerseniz yükseltme ihtimali inanılmaz fazla oluyor.
İki maç da oynamadı hatta abi. Bir maç. Portland maçı oynadı arada. Hatırlıyorum. Yani yenildiler hatta.
Ben iki maç diye aklımda kaldı.
Bir maç abi. Son 11 maçın 10'unu kaçırmıştı bu sabahki Boston maçından önce.
Okey. Ben 2 diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamışım. Ve hani herkes de şaşırmıştı hani döndü falan diye. Dönemeyeceği belliymiş yani bu arada. Sakatlığı tekrar yükseltmesi. Hatta daha kötüye gitmesi ihtimali var. Kasık ve hamstring. Bunlar özellikle sakatlığın yükseltmesi ihtimali çok yüksek olan sakatlık. Şimdi bu örnekler çok, ve işte Tyrese Haliburton'da direkt net bir şekilde 30 küsür milyon dolarına mal olacak adamı yani. Net bir rakam da var orada. Bunlar çok kötü örnekler olsa da ben bu kuralın çok fazla keskin ve fazla biraz hani Amerikalıların tabiri draconian dedikleri, yani biraz şey despotça bir sınır olduğunu ben de düşünüyorum, evet. Fakat bu abi, bu sınır işe yaradı. Onu söylemek lazım. Yani geçtiğimiz 3-4 yılın en büyük hikayesi neydi? En büyük sorunu? Load management. Yani yıldız oyuncuların, evet, kafalarına göre oynayıp oynayıp. Abi bu sene herkes oynuyor. Yani ha bu kural yüzünden miydi? Bence bu kural bir parçasıydı. Ana sebep sezon başında herkesin oturup bir şeye karar vermesi. Bence o kapalı kapılar ardında o herkes için, herkesten söz alındı. Şey, gelecek ay şey ihalesi yapılacak. Yeni televizyon ihalesi. Bu sezonu çok daha iyi geçirmek istiyor NBA. Bunu herkes de farkında. Oyuncularda, takımlarda. Bence bu kapalı kapılar ardında sözel yapılmış bir anlaşma. Yani bu sezon herkes oynayacak. Oynayabildiği kadar tabii ki. Sezonu çok güzel geçireceğiz ve çünkü abi, milyar dolarlar el değiştirecek çünkü şeyde önümüzdeki iki ay içinde. Yeni televizyon sözleşmesinden dolayı. Bence asıl sebep o. Ama bunun da katkısı var. Load management'la ilgili. Özellikle zaten şey işte, hani yıldız oyuncuları aynı anda dinlendirememe falan gibi konularla. Bu NBA'nin en büyük sorunuydu abi. En büyük soruna bir şekilde NBA, bu büyük soruna bir müdahale etmeyeceğiz. NBA'nin en sevdiğim tarafı o. NBA sorun, hakemler hariç bu arada. Hakemlerin seviyesini yükseltmesi hariç. Sorun olan her şeye başarılı veya başarısız, başarı ölçeğini de değerlendirebilirsiniz. Ona bir şey demiyorum. Ama bir şekilde müdahale ediyor. Görmezden gelmeye çalışmıyor çoğu zaman. %99 oranında hatta. Hepsine bir şey yapmaya çalışıyor. Tankingle ilgili mücadele ettiği şeyle, hani NBA'nin son 20 yılda yaşadığı problemler ne varsa hepsiyle mücadele için gerçekten bir çaba ve fiili, resmen görünen maddi bir önlem almaya çalıştı. Bazıları çok işe yaradı. Mesela bence tankingle ilgili, tanking mesela son 3-4 yıla kadar ligin en büyük sorunuydu. 2000'lerin başından itibaren. Ama şimdi tanking diye bir sorun kalmadı neredeyse. Neredeyse yani. İşte geçen sene Portland'ın, Dallas'ın son haftalarda yaptıklarını bir kenara bakarsan, tanking diye bir şey yok abi. Geçen seneki draft NBA'nin en son yıllardaki en cazip draftıydı. Bir tane bile doğru düzgün, yani sezon başından itibaren diye bahsediyorum. Tamam, ben tanking diye yola çıkan takım olmuştu. Bu sezona başladık abi. Tamam, çok kötü takımlar var sahada ama onlar değişik sebeplerle kötüler. Yani sezona gerçekten tanking için başlayan tek takım Washington'da abi. Yani Charlotte'ın şu anda daha iyi olduğunu iddia etmiyorum ama onlar sezona tanking yapmak için başlamadılar. Sezona direkt tanking yapmak için başlayan takımlar vardı. Neyse, sonuç itibariyle bu da bir önlem. Maalesef yan etkileri, maalesef istenmeyen sonuçları da olabiliyor ki bu onlardan biri. Ama bu önlem bir şekilde NBA'nin aldığı bir karardı. Ve belli oranda sonuçlar itibariyle, sonuca etkisi dediğim gibi bence asıl sebep değildi ama sonuca etkisi de olumlu oldu. Genel toplamda iyi. Keşke şöyle bir şey olsa. Asıl ideal çözüm ama. İdeal çözüm yazılı olmayan bir çözüm oluyor. Abi geçtiğimiz yıllarda hatırlıyorsun MVP, işte All-NBA falan filan seçimleri yaparken biz mesela aramızda seçiyoruz. Bunu pek çok yabancı gazeteci de yapıyor. Benim dinlediğim podcastlerde, okuduğum yazılarda falan. Ki biliyorsun bu oylamaları da gazeteciler yapıyor zaten. Bu oyları verenler gazeteciler. Şey belirliyordu. Mesela ben kendi standartlarımı söyleyeyim. Ben diyordum ki bir oyuncu NBA'deki, yani takımın maçlarının %80'inde oynamışsa, ki o da tam 65'e geliyor çok net bir şekilde. Hani çok denk düştü. Birebir aynı. 65 maçta oynamışsa, %80'inde oynamışsa bence bütün sezonu oynamıştır diyor. Her 5 maçın 4'ünü oynamışsa bütün maç sezonu oynamış kabul ediyor. %60 ile 80 arasında oynamışsa, yani işte kaç ediyor %60'ı? 6 kez 48, 49, yani 50 maç oynadıysa onu da sezonu oynamış ama eksik oynamış kabul ediyordum ben. 50 ve 50-65 arası olursa. 50 maçın altında olursa da benim için hani sezonun hiçbir ödülüne dahil olmuyordu. Onlar sezon, hani 5 maçın 3'ünü oynamadıysan da sezonu oynamadın kardeşim sen yani. Hani daha doğrusu yani o takımın başarısında kattığın katma değerin bence çok önemi yok abi. Her 5 maçın ikisinden fazlasını kaçırdıysan yani. Benim kişisel görüşüm buydu. Çok kabaca rakamlardı bunlar. Öyle çok bilimsel bir ölçüm yapmadım. 5 maçın 4'ünü oynadıysan sezonu oynadın. 3'ünden fazlasını, yani 3-4 arası oynadıysan oynadın ama eksik oynadın. 3'den az oynadıysan sezonu oynamadın diyordum yani. NBA tabii ki, yani bu benim farazi kafamdan yaptığım bir şey. NBA de buna dedi ki abi 5 maçın 4'ünü oynamışsa, sezonu oynamışsa, oynamamışsa da ödülleri almıyoruz dedi. Şey diyemez çünkü onlar, yani 5 maçın 3'ünü oynuyorsan o zaman seni eksik oynadık kabul ediyoruz. O zaman nasıl bir parametre belirleyeceksin ki abi? O şey, seçicinin yapacağı kafada bir ağırlık vermektir ona, tamam mı? Katsayı vermektir yani. Şey mi diyeceksin? Oyların yüzde, mesela oyuncu işte 50 maç oynadıysa aldığı oylar 0.87 ile çarpılır. İşte 52 maç oynadıysa 88 ile çarpılır. 73 maçta oynadıysa 92 ile çarpılır falan gibi katsayı mı vereceksin abi? Hani yapabilirsin bununla gerçekten, eğer katsayı vermek istiyorsan. Fakat iyice saçmalık olacak o zaman yani. NBA de böyle bir şey yaptı. Yan etkileri var. İstenmeyen sonuçları da var ki gördüğümüz gibi. Bunlar ama şey yapılır, düzeltilir abi zaman içinde. Yani NBA bununla ilgili zaten önlemler alır. Seneye bu kuralı belki biraz daha gevşetebilir. Yani işte ne bileyim, NBA'in belirleyici bağımsız bir doktorun vereceği rapora göre işte 10 maç ve üzerinde kaçıran oyuncular işte şey yapabilir. Doktoru gerçekten 10 maç kaçırmasının gerektiğini düşünüyorsa bunların 5'i sayılır, 5'i sayılmaz mesela. Anlatabiliyor muyum? 5'i kaçırdığı maç olarak görür, 5'i sakatlık istisnası olarak algılanır. Yarısı sakatlık istisnası olarak algılanır. Mesela böyle şeyler yapabilir. Ama bu daha ilk senesi olduğu için seneye bunlar düzeltir. Bence kural olarak dediğim gibi biraz fazla şey gaddarca, biraz fazla despotça, biraz fazla net, biraz fazla keskin. Ama bence olumluydu yani genel toplamda. Böyle kötü yan etkileri olsa da.
Yani işte şöyle bir durum var abi mesela. Tyrese Haliburton tabii bir anda böyle çok istisnai bir şey gibi gözüküyor da bir tarafından da şunu düşünüyorum. Tyrese Haliburton şu ana kadar 34 maç oynadı. Yani 31 maçı daha var oynaması gereken. dahil olabilmek için. Şimdi Indiana Pacers'ın da 36 maçı kaldı sezonun bitimine kadar. Şimdi Tyrese Haliburton bu arka adele sakatlığı nedeniyle 5 maç daha kaçırsa mesela, 5 maç şey yani biliyoruz 2 hafta demek NBA'de. Yani evet. Zorladı hop 2 hafta daha yok oynayamazsın dildi.
Hatta 10 gün abi 2 hafta bile değil yani.
Yani işte doğru 2 hafta bile değil yani hani 2 haftada kesin zaten kaçırır. Şimdi ve bunu aşağı yukarı zaten 1 aylık bir periyot içerisinde kaçırmış olacak. Dönmeye çalıştı, dönemedi, nüksetti bilmem ne derken. Şöyle bir yani Tyrese Haliburton'un 65'in altında kaldığını, 64'te, 63'te kaldığını düşünelim. Abi bu sezon Tyrese Haliburton'sız bir All-NBA olabilir mi? Yani birinci, ikinci, üçüncü takım herhangi birinde Tyrese Haliburton'un olmadığı bir şekilde 2023-24 sezonunu nasıl anlatacaksın? Yani bizim anlatmamız değil mesele. Orada karmalarda Tyrese Haliburton'un şöyle bir ay arka adelesi gitti diye orada olmaması NBA açısından çok büyük bir anlamsızlık bana göre. Evet yani önlemeye çalıştıkları bir şeyin bir komplikasyonu olarak geliyor. Şey bir getirdikleri bir önlemin komplikasyonu oluyor ama işte bunu öngörebilmek gerekiyor. Yani load management'ı engellemek istiyorsun. O zaman böyle mesela kesik kesik maç kaçırmalara yönelik direkt olarak bir önlem getirmeleri gerekiyor. Yani arka adele atar. Ayak bileği burkulur. Hop 3 haftası gider oyuncunun. Bu ne yapsın yani? Bu load management olmadığı belli. Adam kendi idmanını bile yapamayacak belki o sakatlık periyodunda. Bunun önleminin getirilmesi lazımdı. Ama işte bu biraz da şeyden yani o önlemi alalım. Bunun sezon başına da konuştuk. Yani önlem geliştirmeye çalışıyorsun ama esas problem zaten artık gizlenemeyen bir şey olarak, odadaki fil olarak maç sayısının fazlalığı. Ve takvimin bu kadar kısa bir periyoda sığdırılmaya çalışılan bu kadar fazla sayıda maç. Yani kaldırmıyor bunu artık. Kaldırmıyor. O yüzden de o önlemi getireceksin. 65 oynayacaksınız, şu kadar oynayacaksınız falan. Ama bunlar beraberinde gelecek maalesef. Yani biraz denk geldi tabii. Hem Embiid'in durumu, Embiid'le ilgili artık şu kadar kaldı, şu kadar kaldı, şu kadar daha fazla maç kaçırabilir gibisinden konuşulması. Hem de Haliburton'un bu konudaki isyanıyla birlikte gündem olduğu için biraz konuşalım dedik. Denk geldi yani. Bir de tabii gündemin başka bir konusu da geçen hafta yine üstelik aynı gün hatta seninle birlikte yayındaydık. Çok farklı bir maçta yayındaydık biz ama 70 barajının geçilmesi aynı gün bir de 60 barajının geçilmesi. Biz de o sırada Houston Charlotte maçını geçirmeye çalışıyorduk.
Bir de bir hafta içinde oldu yani bir hafta içinde aynı evet. Gün 70 ve 60 atıldı. Yani bir oyuncu 70 atarken bir oyuncu 60 attı aynı gün içinde. Önce geçtiğimiz pazartesi Embiid 70, Karl-Anthony Towns 60 attı.
Bir hafta içinde derken 7 günlük periyot içerisinde evet, oldu evet, aslında. Evet. Pazar cuma oldu şeyde bu iki olay.
Şey önünde de işte Doncic 70, Booker 60 attı. Yani 70'in üstüne 60'ın üstüne çıktılar. Ve klasik biraz Ocak ayına denk gelmesi de çok şaşırtıcı. Geçtiğimiz yıllarda da hep Ocak ayında oluyordu. Biliyorsun geçen sene de Lillard'a 70 atmıştı. Şey Ocak tabii takımların iyiden iyiye yorulduğu, gevşediği, boşladığı, dağıldığı, konsantrasyonun azaldığı dönem klasik.
Abi rekor kıracaksan Ocak'ta kıracaksın yani.
Aynen öyle, aynen öyle.
Donovan Mitchell galiba daha erken atmıştı öyle Donovan hatırlıyorum.
Bayağı erken atmıştı, bayağı erken.
Yani Kasım sonu bile olabilir ya da Aralık başı gibi hatırlıyorum. Kobe de Ocak'ta attı bu arada. Tabii o da zaten gündemdeydi. Ama onunki farklı bir dönemdi biraz da.
Ya şöyle, şimdi mesela geçtiğimiz yıllarda Doncic de bunu söylemişti. İşte NBA'de sayı atmak çok daha kolay falan diye Avrupa'ya oranla. Bu da aynı şey tartışmanın çok önemli getiriyor. İşte NBA'deki savunma tamamen yalan işte şu bu falan. Yani bir sürü tartışmayı beraber getiriyor. Artık NBA'de artık yani hücumun tamamen savunmayı domine ettiği bir dönemden geçiyoruz son yıllarda. Ya bunun birçok sebebi var. Yani savunmanın etkinliğini azalmasının. Ama bir kere şunu baştan söylemek lazım. NBA'de savunma yok diye bir şey yok. Hatta eşik gibi savunma var yani. Hani çaba var en azından. Yani hani başarısı ayrı bir tartışma konusu ama çok çok ciddi savunma yapılıyor. Savunma için çok ciddi şey var. Efor var. Planlama var. Oyuncuların buna belli oyuncular yapamıyor pek fazla ama her oyuncunun bu konuda belli bir yetkinliği var. Buna göre değerlendiriliyorlar. Fakat şunu iyi anlamak lazım abi işte. Biz geçtiğimiz hafta Amerikan Mutfak'ta da bunu bol bol konuştuk. 3 sayı devriminden sonra yani 2010'larla birlikte son 4 yıldır aslında 3 sayı rakamı artmıyor. Hı hı. 34-35'lere kilitlendi maç başına 3 sayı denemesi. Açıkçası belli bir doygunluğa ulaştı. Belki bir tık daha artabilir ama artık hani herkes üçlük atmıyor. Tabii ki daha fazla atan, daha az takım atan takımlar var ama lig ortalamasından bahsediyorum ben. 4 senedir artmıyor 3 sayı şeyi, toplam volümü. Fakat bunun yarattığı şöyle bir etki oluyor ki o da yavaş yavaş değişiyor artık. Mesela kısa beşler Golden State'in çok popülerize ettiği kısa beşler artık etkisini çok azaltmaya başladı. Yani uzunlarla aynı şeyi oynamaya çalışıyorsun. İşte switch savunmalar tabii ki pick and roll'un bir numaralı ilacı olduğu için devam etse de artık birden beşe switch yapılmıyor. Çoğu oyuncu beş numarayı switch ettirmemeye çalışıyor falan. Yani tabii ki oyun hala evrimini sürdürüyor ama sonuç itibariyle bugün 80'lerle, 90'larla, 2000'lerle ilgili bugünün basketbolunu karşılaştırdığın zaman çok temel bir şey var. Basketbol çok daha geniş bir alanda oynanıyor abi. Yani 80'leri, 90'ları, 2000'leri. Oyuncuların yani bu ısı haritası oluyor ya futbolda. Abi basketbolda da ısı haritası yapsan aklın çıkar yani. Hani bu maçı açtığın zaman görüyorsun. Yani. Abi bu alanda 7 kişi falan var yani 80'lerde falan. Burada çok daha geniş bir alanda. Bu birkaç şey yol açıyor. Birincisi topla oynayan oyuncular ve özellikle çok önemli yaratan oyuncuların savunulmasını çok çok daha güçleştiriyorsun. Onların birebir üretmesi çok çok daha kolaylaşıyor. Artı bu oyuncular zaten hani çok büyük fark yaratan oyuncular olduğu için kimlerin başında birebir savunmanın en temel silahı olan pen checking'i kaldırdıktan sonra birebir savunmacılar tamamen hücumcunun insafında ve hücumcular artık çok üst düzeyci. Fakat asıl mesele çok daha geniş alanda oynanmasının dışında bugün NBA'deki ortalama oyuncular çok ciddi bir kalite kazandı geçtiğimiz yıllara oranla. Asıl NBA'deki büyük kalite artışı, yani oyuncu kalitesi artışından bahsediyorum, yetenek artışı, orta seviye oyuncularda. Daha doğrusu bizim orta seviye olarak. Yani bir takımın 4. 5. oyuncularında büyük bir değişim var. Atıyorum 2000'lerde skorer dediğin oyuncu 20 sayı, yani 20 sayı ortalama oyuncu skorer kabul ediliyordu. Tamam mı? Hala öyle aslında da yani 20 sayı atmak skorerliktir abi maç başına. Yani skor yapıyorsun. Abi bugün 56 mıydı neydi 20 sayı ortalamanın üzerinde olan oyuncu NBA'de? Abi her takımda 2 tane var yani. Artı ilk 5'in herhangi bir parçasının 10 sayının üstüne çıkması çok normal kabul ediliyor. Bu da herhangi bir şekilde savunmanın kaynaklarını düşük tehdit yaratan bir unsurdan alıp daha yüksek tehdit yaratan bir unsura artık aktaramıyorsun kolay kolay. Hani bir zamanlar işte Jordan kuralları işte Kobe'ye ikili sıkıştırma şu bu falan, üçlü sıkıştırma şu bu falan diyordu ya. Evet hala tabii ki sıkıştırmalar var, şunlar var, bunlar var. Mesela Oklahoma City çok iyi sıkıştırma şey yapan bir takım. Ama artık abi çok fazla yardım getiremiyoruz. Çünkü doğru pası verdiğin zaman, topu iyi dolaştığı zaman abi bu daha düşük tehdit, daha düşük seviye oyuncular cidden onu çok ağır cezalandırıyorlar yani. Hani gerçekten çok büyük cezalandırıyorlar. Ve bu, o riski alamıyorsun kolay kolay. Abi yıldız oyuncunun 70 atmasını tabii ki istemiyorsun. Ama yıldız oyuncuya kaynak ayırıp diğer oyuncuların deli gibi yüksek verimde üretmesini izin veremezsin. Bugün basketbol öyle bir yere geldi ki şimdi yine 10 yıl 15 yıl öncesine baktığın zaman abi çok fazla çarçur edilen hücum olabiliyordu. Abi şimdi çok çok az hücum çarçur edilmek zorunda. Çünkü çok yüksek bir standartta oynanıyor. Sen abi 4 tane hücumu saçmaladığın zaman rakibin seviyesi ne olursa olsun seni bir anda şey yapabiliyor, sürklese edebiliyor. Çünkü herkes çok donanımlı. Ya orta seviye oyuncular bile anormal donanımlı. Bu da abi özellikle yıldız oyuncular çok da iyi bir günlerine denk geldiği zaman, rakip savunma, rakip zihinsel ve fiziksel olarak çok hazır olmadığı zaman bir anda çok üç sayı volümü sayesinde çok yüksek skorlara bir anda çıkıveriyor oyuncular. Hı hı. Doncic'in o gün abi eli çok düzgündü. Hayvan gibi şut soktu. Tamam mı? İlk 3 çeyrek boyunca. Zaten son çeyrek tamamen kilitleştirme getirmeye başladılar. Ondan sonra asist rakamları da arttı. Çünkü doğru pası buldu. Ama abi maç kafa kafaya gidiyordu. Doncic çok atıyor diye kilitleştirme getirdiler. Doncic son çeyrekte 7 asist mi 8 asist mi ne yaptı? Çok da yorulmuştu hayvanı. Yorulmuştu da yani. Yani çok da fiziksel olarak da zorlamak istemedi ama abi patır patır atıyor abi adamlar. Yani hakikaten engel olamıyorsun kolay kolay. Eğer kaynak arasında. Ama geri dönüp aynı son olarak şeyi söyleyeceğim. Bu savunmaların hani kifayetsizliği konusuna gelirsek. Abi savunmalar şu açıdan bir kere şunu söylemek lazım. Hani savunmanın işi çok zorlaştırıldı. Evet, hand checking kalktıktan sonra. Bence NBA yakın zamanda hand checking'i geri getirmeli. Bu birebir savunmaya biraz abi birebir savunmaya biraz şey ver, silah vereceksin yani. Herifleri çok çok zor durumda bıraktı. Evet, hücum izlemek ortalama seyirci için çok daha keyif verici. Ama abi bu kadar yani hücum bu kadar donanıma sahipken, özellikle hakemler de bu kadar kayırıyorken hücumcuları, abi savunmaya da biraz mücadele edecek silah vermen lazım yani. O
ya da silah vermekten ziyade bir ellerinin bir tanesini çözün.
Aynen öyle. Fakat şöyle bir şey var. Abi sonuçta herkes aynı şartlarda mücadele ediyor, tamam mı? Tamam, evet, savunmalar çok zorlanıyor ama bu şartlarda ne kadar savunma yapabiliyorsun? Mesele o. Ve PPP'ye baktığın zaman pozisyon başına üretilen sayıda, abi üçlük volümünün artması ve onun matematiksel katkısını elediğin zaman, yani şey gibi, bu reel enflasyon gibi, tamam mı? Yani reel şeyleri elediğin zaman aslında hücumun ciddi anlamda tırmandığı gibi bir durum yok 80'lere 2000'lere oranla. %8 mi %9 mu ne bir artış var. Ha, bu az değil basketbol gibi bir spor için. Ama öyle aşırı da değil. Yani oyuncuların total yeteneklerinin geldiği noktayı düşünürsen, sadece yıldızların değil ortalama oyuncuların da, bence bu çok, yani 10 yıl 15 yıl 20 yıl öncesine oranla hücumların üretimi şeyde inanılmaz bir sıçrama yaratmadı. Yani savunmalar hala ciddi bir rol oynuyor. Bu şartlarda herkes aynı şartlarda olduğu için bu şartlarda iyi savunma yapanlar gene ön plana çıkıyor. Ve hala savunmanın bir rolü var. Geçtiğimiz günlerde Paul George'un podcastinde çok uzun uzun anlattı. Çok da güzel anlattı abi savunmanın neler yaptığını, ne kadar zorlandığını vesaire. Artık savunma prensiplerinin rakibi durdurmaktan çok rakibi daha az istediği şeylere yönlendirmek, daha az verimli olduğu şeylere yönlendirmek olduğunu. Durdurmak değil, yönlendirmek üzerine kurgulu olduğunu vesaire. Ki bunu zaten konuşuyorduk biz de. Buralara geldi ve bu da abi özellikle yıldız oyuncular iyi de şut attıkları güne geldiğinde rakipler de tam konsantre olamadığı zaman böyle anormal patlamalara yol açıyor.
Öyle abi, fakat şey de var yani biraz önce konuştuğumuz gibi, yani açıkçası şu anda savunmalarında çok fazla eli kolu bağlanıyor bir takım kurallar ya da yorumlarla birlikte. Evet, yani şimdi hand checking işin bir boyutu. Zaten faul konusunda çok fazla hücumcunun tolere edilmesi durumu var. İşte yani süperstarlar tabii ki bunu daha yüksek frekansta alabiliyor. Daha geçen hafta Embiid'in bunu nasıl büktüğünden bahsetmiştik. Ama genel olarak zaten böyle bir tendans var. Şimdi buralarda biraz artık ortaya doğru çekilmesi gerekiyor NBA'in. Artı benim mesela çok anlamsız bulduğum ve kesinlikle kalkması gerektiğini düşündüğüm bir kural savunma 3 saniyesi. Sen az önce mesela boyalı bölge yığılmasından, 90'lardaki boyalı bölge yığılmasından bahsettim. Savunma 3 saniyesi de 2000'lerin başında geldi. Yani şeydi, illegal defense kalkarken savunma 3 saniyesi bir süre sonra gelmişti. Dolayısıyla alan savunması kalktı ama tam anlamıyla da kalkmadı. Çünkü sen oraya bir tane ortadaki şeyi bıraktığında, orada folklor oynattığında şeylere, oyunculara, bir içeri giriyor, bir dışarı giriyor, ayağını basıyor, tekrar şey yapıyor falan. Aslında tam olarak da serbest bırakmış olmuyorsun. Bence onu da kaldırmaları gerekiyor. Senin savunmanın alacağı şekli rakip takım tam olarak manipüle edememeli. Ha, 5 dışarıda oynuyordur ve hepsi tehdittir. Ona göre zaten açılırsın, açılmak zorunda kalırsın. O ayrı bir konu ama yani boyalı bölgeye basmayacağım ya da basacağım, çıkacağım bilmem ne falan gibisinden savunma yerleşimini zorlaştırmanın alemi yok bence. Ve tabii ki yani Paul George'un falan söylediği ya da başka oyuncuların tabii ki savunma prensipleri var. Tabii ki buna yönelik çalışma yapıyorlar ama birebir savunma falan çok zor olduğu için mesela Doncic'in ben o 73 sayı maçında, bu maçı baştan sona izledim. Şimdi bir prensibi var Atlanta'nın. Maç sonundaki tabloyu başından itibaren tabii ki ortaya çıkarmak istemiyorlar. Çünkü Doncic'e ikili sıkıştırmayı getirdiğin anda ondan sonra seni 4'e 3 bırakacak. Oradan oyacaklar, evet. Ama yani şeyi uygulama konusunda da ulan birebir savunacağız belli bir noktaya kadar, oradan sonra nereden yardım getireceğiz falan, o kadar eksikler ve o kadar dirençsizler ki Doncic de ha dedi yakaladı. Senin de az önce bahsettiğin gibi doğru rakibi doğru zamanda yakalamayla da çok alakalı, bağlantılı bir şey bu. Ondan sonra ameliyat etti zaten bütün maçı. Yani bu kadar şeyi zorlaştırdığınızda, birebir savunmayı zorlaştırdığınızda, ondan sonra bir önceki hafta Embiid'in, bu hafta işte Doncic'in olduğu gibi durumlar şöyle ortaya çıkıyor. Bunları zaten yeteneklerini konuşmaya gerek yok ama Embiid'e karşı mesela aman dokunmayayım 15 tane aynı orta mesafeden attırdılar. Aynı noktada aynı orta mesafe. Yani biraz daha içine girmeye korkuyor rakip savunmacı. Zaten kısa kalıyor. Doncic'i işte şey, belli şeyleri belki çalışmışlar ama o kadar dirençsiz ki Atlanta. Zaten hani sezon genelindeki görüntüleri de ortada. Daha fazlasını yapamıyorlar. Yani bunu biraz daha zorlaştırmak gerekiyor. Çünkü şey de anormal. Hakikaten 7 gün içerisinde bunun 2 defa gerçekleşmesi de tesadüf diyebilirsiniz ama biraz daha şeyle baktığında, geçen sene de 2 defa olmasıyla falan baktığında bu da anormal bir durum. Ben mesela bak bunu açıkça söyleyeyim. Ben Donovan Mitchell'ın 70 attığımı, 70 mi atmıştı tam? 71 mi atmıştı?
Ya 71 olması lazım.
Ben o maçı izledim abi. Canlı olarak değil de şey olarak birebir başından sonra izledim. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü ertesi günde programda konuştum. Ve ben Donovan Mitchell'ın 76 attığını konuşulana kadar hatırlamıyordum. Şu yüzden söylüyorum bunu. Bu da sıradanlaşıyor.
Tabii.
Yani
tabii.
Hani şey muhabbeti var ya işte 60 artık yeni 40, 70 de yeni 50 mi falan. Bu hakikaten buna döndü. Şimdi ellerine şey kağıda 70-73 yazıp fotoğraf çektiriyorlar biraz işin esprisi de olsun diye de yakında o bile yapılmayacak. Yani bu kadar sıradanlaştırmamak lazım.
Doğru.
Ya da işte bu kadar sıradanlaşıyorsa karşı önlemini almalı mıyız? Bu şeye benziyor biraz abi. Hani oyunu açarsın FIFA falan oynarken başta bir böyle belli bir zorlukta oynarsın. Sonra bir noktadan sonra fazla kolay gelmeye başlar ya. Değiştirirsin. Yani şey beginner seviyesinde kaldı bu oyuncular için oyun.
Bu arada yeri gelmişken şeyi de söyleyeyim. Onları da çıkarmıştım ben. 2023-2024 sezonu tarihin en yüksek yüzdeyle serbest atışıyla atılan sezonu. Lig genel serbest atış yüzdesi %78.5'a kadar çıktı. Gerçekten inanılmaz bir seviye bu. Bu total olarak aslında şut yeteneğinin de ne kadar hani gıdım gıdım da olsa ilerlediğini gösteriyor. İkincisi şey çok ilginç abi. Anormal tempolu oynanmıyor. 60'lar falan daha tempolu belki ama son 30 yılın en tempolu sezonlarındayız. En yüksek tempoyla oynanan sezonlarındayız. Artı yarı sahada çok daha tempolu oynuyor takımlar eski oranla. Daha genç anlamda. Abi tarihin en düşük top kaybı oranıyla oynanıyor aynı zamanda. Yani bunu da tabii hani sıkıştırmalı savunmaların falan eksikliğiyle biraz açıklayabilirsin. Artık yani topa daha fazla iki sıkıştırma daha az geliyor. Yani rakibi top kaybına daha az zorluyor takımlar. Evet doğru. Evet o kesin. Ama aynı zamanda şey de var. Takımlar daha yüksek tempo özellikle bugün abi basketbolda en çok fark yaratan iki unsur. Bir, üç sayı volümü ve işte frekansı. Onun varyansı çok yüksek oluyor maalesef. Tabii ki çok kaliteli şütörlerle kaliteli atışlar yapmak daha yüksek verim sağlıyor ama üç sayı çok inip çıkabilen bir şey. Şeyden bağımsız. Ne derler? Şutun kalitesi ve şütörün kalitesinden önemli ama tek faktör o olmuyor. Doğal olarak. Serbest atış gibi değil bu yani. Ama diğeri de transition abi. Takımlar artık hani geleneksel olarak hiçbir zaman transition kovalamayan takımlar bile artık transition kovalıyor. Boston Celtics, Dallas Mavericks gibi hiç transition kovalamayan takımlar bile kovalıyor. Çünkü en büyük farkı transition'da yaratıyorsun abi. Yani savunma yerleşmeden geçiş hücumunda çok çok daha tehlikeli oluyorsun. Gene bak gene savunmaya geliyoruz. Çünkü savunma oturduğu zaman hala açık sahada oynamak daha verimli, daha etkili yani bir tık daha etkili ve fark katma değeri oradan yakalıyorsun. Buna rağmen yani transition kovalanmasına rağmen ki bu top kaybını çok tetikleyen bir şeydir. Tarihin en düşük top kaybı oranıyla oynanıyor abi basketbol. İnanılır gibi değil. %11.5'lara falan geriledi top kaybı oranı.
Yani oyuncuların giderek çok daha yetenekli hale geldikleri tartışılmaz bir konu. Sen de zaten ifade ettin hani daha ortalama oyuncular üzerinden bunu bir kıyasa oturttun ama
bak yani sen de yıllardır NBA izliyorsun. Abi ben işte mesela 90'ların Chicago'ları işte ne bileyim 2000'li yıllardaki işte Detroit'ler o efsane Lakers'ı falan düşünüyorsun. Abi takımların şu andaki yani ortalama bir takımın 4. 5. oyuncusunun ben ne kadar donanımlı olduğuna bazen inanamıyorum yani. Hakikaten inanamıyorum.
Kesinlikle yani bu yetenek seviyesi arttı. Bundan sonra NBA'in bence yani bunu yapmaya ne kadar niyetli olacakları konusunda emin değilim ama bu hücumları daha zor bir test karşısında daha fazla takdir edebilir herkes ve bence bunu ortaya çıkarmak gerekiyor.
Ben NBA'in bu konuda çok niyetli olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü abi sonuçta abi tamam mı? Hani bu NBA için geçerli, pek çok spor için geçerli. Genel olarak abi bir çekirdek kitlesi vardır tamam mı? Bir temaşanın sinema, tiyatro her şey olabilir. %25 falandır o diye. Kabaca konuşuyorum tamamen. Yani bilimsel bir araştırmanın sonucu değil bunlar. Yani NBA'in abi işte dünya çapında kaç? 500 milyon kişi mi izliyor? Ya da işte 400 milyon kişi izliyor diye. Abi 100 milyonu hakikaten meraklı. Senin benim gibi tamam mı? Yani her türlü izliyor. Çok detaylı falan. Fakat abi çok önemli bir çoğunluk keyif için ara ara izliyor. Bazen düzenli izlese bile o kadar dikkat de etmiyor. O kadar eğilmiyordu üzerine. Ve bir şekilde eğlenmek için izliyor. Ve abi bu çoğunluğa hizmet etmek zorunda kalıyorsun. Ve bunlar abi doğal olarak hücumu, yaratıcılığı, şeyi falan daha çok takdir ediyorlar demeyeyim ama onu daha keyif alıyorlar. Daha merak ediyorlar. Ha senin söylediğin şey çok önemli bu arada. Bunun normalleşmesi, sıradanlaşması, basitleşmesi bu etkiyi çok düşüren bir unsur. Çok daha çekişimli olsa bu, daha az olsa daha değerli olur. Bu gene maç sayısıyla da aynı şey bu arada geçerli. Maç sayısıyla da aynı durum bence geçerli. O yüzden NBA bu konuda biraz ayak sürecektir. Ama bir mutlaka ve mutlaka savunmanın, hani senin de söylediğin gibi, en azından ellerinin çözülmesi lazım abi. Yani savunmaya mücadele edecek bir alan bırakmak lazım yani.
Evet. Peki Knicks'le devam edelim istersen. 8 maçı üst üste kazandılar ve üstelik yani son dönemde, tamam çok son dönemde bahsediyoruz ama OG Anunoby, işte Julius Randle, bunların sakatlıkları da varken kazanmaya devam ediyorlar. İşte kaliteli maçlar kazandılar. Zaten takastan beri, sadece 8 maçlık galibiyet serisini okumayalım, takastan beri çok iyi bir gidişi var Knicks'in ve Doğu Konferansı'nda 3. sıraya kadar da çıkmış durumdalar. Belki yine normal sezon olması itibariyle dikkatli yaklaşmak gerekiyor bu serilerine ama giderek sanki şunu da sordurmaya başladı Knicks. Yani bu takım, hani OG Anunoby takası sonrasında geldiği noktayla, hatta bir takas daha yapabilecekleri, yapmak için niyetli oldukları söyleniyor. Direkt olarak doğudaki favorilerden biri diyemeyiz ama favorilerin bile canını sıkabilir bir hale gelebilir mi bu takım, ya da geliyor mu? Ne kadar buna namzet bir takım? Yavaş yavaş bunu sordurmaya başladılar bu dönemdeki performansları görüntüleriyle birlikte.
Valla 3. sıraya geldiler ve Milwaukee'nin de ensesindeler yani şu anda. Son 16 maçın, yani Ocak ayında 16 maçın 14'ünü kazandılar. Gerçi Ocak takvimi onların çok uygundu. Abi Washington'da iki kere oynadılar. Memphis'le, Portland'da ama yani takvim çok şeydi. Yumuşacıktı yani takvim. Onu söyleyeyim. İç saha ağırlıklıydı. Çok deplasman ağırlıklı başlamışlardı falan. Ama yani fikstürü iyi kullandıkları kesin. Fakat asıl kritik nokta mesela savunma reytinginde son bir ayın bir numaralı takımı. En iyi savunma takımı. Bu rakiplerle çok alakalı olabilir. Ama bu takım artık bir oyun kimliği edindi ve o kimlikte çok rahat etmeye başladı. Bunun en önemli tarafı abi, aslında New York diğer başarılı ve iyi takımlardan çok farklı bir özelliğe sahip abi. Abi New York'ta yaratıcı oyuncu var ama başkasına yaratan oyuncu pek yok. Şimdi böyle takımlar abi genelde kendine yaratan oyuncular iyi olduğu zaman, iyi de bir savunman varsa maç kazanabilirler. Ama oyunculardan biri biraz tökezlerse çok ciddi sorun yaşıyorlar ve açıkçası çok kolektif şey üretemiyorlar. Ki bunlar ne abi? Bu takımın başrol oyuncuları işte Jalen Brunson da Julius Randle. Başkalarını hiç yaratmıyorlar abi. Hemen hemen, yani hiç derken hemen hemen hiç yaratmıyorlar. Kendine yaratan oyuncular bunlar. Ve bu takımlar genelde tavanları vardır. Anlatabiliyor muyum? Çok üst düzeye çıkamazlar kolay kolay. Fakat New York gerek işte şehrin havasından, gerek böyle arkasına rüzgar aldığı zaman bir coşar ya o havadan, gerek diğer oyuncuların oyun kimliğinden, çünkü diğer oyuncular da işte kendisine az yaratılsa bile oradan bir şey çıkarabilen oyuncular ve açıkçası bugün hani NBA genelinde artık hücumda yetersiz oyuncu birden fazla barındıramıyorsun hep diyoruz ya. En fazla bir tane hücum anlamında sınırlı oyuncu barındırabiliyorsun. Hani toplu oynayabilen, şut atabilen falan oyuncu gerekiyor. 4 tane falan. New York bunun kısmen istisnası çünkü hani zaten top belli oyuncuların elinde kaldı ve diğerlerinin üretilemediği için diğerlerinin o rolü, yani o kendilerine biçilen daha kısıtlı, daha dar rolde rahat etmeleri, daha fazlasını istemeden o dar kulvarda iyi oynamaları gerekiyor. Fakat bunu oynayabilecek oyunculara sahip. İşte Donte DiVincenzo mesela buraya çok iyi oturdu. Bu role. Keza Ojanobi zaten bu rolün adamıdır. Genelde onun sorunu o rolün dışında çıkmak istemesiydi. Fakat New York'a geldiği için, yeni de kontrat yapacak ya şimdi. New York'ta da çok mutlu olduğunu söylüyor. O role, o dar role zihinsel olarak adapte olunca fiziksel olarak da çok adapte oldu. Bu da zaten otomatikman hani onun varlığı savunmayı yukarı çıkarıyor. Zaten uzunlar genelde, yani Randle dışındaki uzunlar, işte Mitchell Robinson sakat şimdi ama Mitchell Robinson varken öyleydi. Hartenstein varken de, gerek Jericho Sims oynasa da fark etmiyor. Taj Gibson oynasa da fark etmiyor. Yani zaten çok spesifik şeyler üzerinden oynuyorlar. Mesela Hartenstein çok iyi bir pasördür. Tom Thibodeau geçmişte Joakim Noah gibi çok pasör uzunu da kullanmıştır ama bu takımda hiç Hartenstein'in pas yeteneğini çok çok az kullanıyorlar. Yani oyuncuların bazı özelliklerini kullanmıyorlar bile. Çok daha dar bir şeyde oynattıkları için. Jalen Brunson'ın, Julius Randle'ın sınırsıza yakın özgürlüğü var. Hatta bu yüzden Julius Randle'ın saçmaladığı zamanları da çok görüyoruz. sınırsız özgürlükten dolayı. Hı hı. Ama onlar çok geniş bir şekilde kendilerini öğretirken diğerleri çok dar bir çerçevede çok basit şeyleri, çok sınırlı sayıda şeyi çok harika yapmaya çalışıyor. Takım arkasına hava aldığı zaman zaten çok yüksek bir eforla, çok yüksek bir çabayla, çok fiziksel, çok sert oyunculardan kurulurlar aynı zamanda. Çok fiziksel oyun. Jalen Brunson dışında hemen hemen herkes sert abi. Josh Hart çok sert. Hartenstein veya Mitchell'in hangisi varsa o çok sert. Randall inanılmaz sert. Randall mesela sezona çok kötü girdiği için hani biraz işte tekrar kendini toparladı falan diye bakılıyor. Randall'ın oyundaki şey değişiminin çok az kişi farkında. Randall 3 sayı miktarını çok azalttı bu sene. Tamamen Yanis gibi oynamaya başladı neredeyse. Yani langur lungur ite kaka potaya çok giderek oynamaya başladı. Evet yani Yanis'le şey için kıyaslamıyorum genel toplam volümünü. Gene şut üzerinden de oynuyor ama çok daha fazla fiziksel olarak içeri girerek oynuyor. Çok daha az 3 sayı atıyor eskiye oranla.
Yani oyunu... Maç başına 3 azaldı 3 sayısı. Yani abi, bu çok ciddi bir miktar.
Aynen. Bu ciddi anlamda teknik bir değişiklik demek oyununda ve çok önemli bir fark yaratıyorsun. Sonuçta abi bak Josh Hart çok sert. Dante DiVincenzo sert oyuncudur abi. Çok fiziksel oyuncudur yani fiziğini kullanarak. Bu Zeki Önder Özel'in güzel bir lafı vardır. Güvercin göğüsü diye. Yani göğsünü çıkararak oynamaktan bahseder. Tamam mı? Futbolcu için söylüyor ama basketbolda geçerli. Hep göğüsle karşılayan oyunculardan. Bir tek Jalen Brunson istina. Jalen Brunson'da biliyorsun sürekli hakem aldatmaya yönelik şey kovaladığı için, hücum foul falan kovaladığı için çoğu zaman da yedirdiği için yine en çok hücum foul yaptıran oyuncularından biri. Büyük sahtekar ayrı konu ama acayip yani hem hücumda hem savunmada bunu acayip yapıyor. Böylece abi çok fiziksel, çok rollerin anormal derecede keskin dağıldığı, bazılarına inanılmaz dar, bazılarına inanılmaz geniş roller verilen bu modern basketbol anlayışında çok çok da aslında görmediğimiz bir şey başka bir takımda. Ama bu oyuncular bu rollere inanılmaz oturduğu, arkasına rüzgarı dağıldığı zaman o salonun falan atmosferiyle çok acayip bir noktaya geldiler bir anda.
Şöyle yani ben bu takımı Thibodeau'nun ilk Chicago'suna, ilk Chicago derken yani tek Chicago vardı esasında ama sürekli sakatlıklarla bozuldu ya. Başlangıç noktasına işte 2008-2010 arası, 2010 falan diyelim istersen. Şampiyonluk adayına da artık dönüştükleri Chicago'ya. Çok benzetir oldum. Yani tabii ki aradan geçen yaklaşık 15 yıla göre kıyaslamayı yapmak lazım. Yani bugüne modellenmiş bir şekilde ama benzerlikleri bence epey fazla ve o Chicago'dan beri ortaya çıkan en Thibodeau takımı bu. Evet. Onun takımları arasında. Yani tabii ki Minnesota falan çok farklıydı ve tam anlamıyla bir Tom Thibodeau takımı olamamıştı. O Chicago'nun devamı işte sakatlıklarla gelmedi. Knicks de başta tam olarak istediği malzemeye %100 sahip değildi belki. Ama paralellikler, benzerlikler bence epey fazla. Dediğim gibi 2023 24 basketboluna da bunu uyarladığınızda. Şimdi Jalen Brunson bir Derrick Rose değil ama hücum yönlendirmede daha fazla kendi skorlarına odaklı, kendileri skor üretmeye odaklı oyuncular olmaları itibarıyla, takımın hücumunun başını çeken oyuncular olmaları itibarıyla bence benziyorlar. Randall'ı Carlos Boozer'a benzetiyorum. Yani dediğim gibi şeye atmaya biraz daha böyle atmaya odaklı ama pas da verebilen ve motoru şeyle çok ne kadar attığıyla bağlantılı çalışan bir oyuncu olarak o benzerliği kurabiliyorum. Hartenstein evet daha fazla mesela on pas yönünü kullanabilirler ama Noah ile çok benzetiyorum yine onu. Yani kendi atmasını beklemeyeceksiniz ama hücum reboundu, savunma işte pas, dirseğe çıkıp oradan pas verme falan bunları yapabiliyor. OG Anunoby, Luoldeng savunmacı, şut atabilen oyuncu ve iki numaralar. Yani o Chicago'nun aslında en büyük problemi biliyorsun iki numaralardı. Yani orada tamamen tek yönlü oyuncular kullanmak durumunda kalıyordu. Şimdiki iki numaraları daha en azından hücumda bir şey verebilen oyuncular ama zaten bugünün basketbolunda o günkü iki numaralar gibi tipleri kullanmak mümkün değil. Yine 3&D oyuncuları genelde kullanıyor. Ve Tom Thibodeau uzun yıllar sonra en böyle hayalindeki takıma kavuştu gibi. Yani bu illa sonuna kadar gidecekler anlamına tabii ki gelmiyor. Fakat kesinlikle daha tehlikeli bir hale aldı New York Knicks. Belki şimdi bench'i de biraz daha kuvvetlendirebilirler. Yani o konuda bir arayışta oldukları zaten iyi biliniyor. Bir takas daha yapabilecekleri söyleniyor.
Bence R.J. Barrett'ın denklem dışına çıkması da çok olumlu oldu onlar için. Jalen Brunson'la Julius Randle'la R.J. Barrett birbirine yani çok benzer oyuncular. Yani kendi yaratan başkasına yaratamayan ama R.J. Barrett en verimsiziydi bunların. Onun çıkması diğerlerinin şansı oldu. Tabii Randle'ın sakatlığı tabii çok ciddi bir darbe. Yani üreten alanı. Evet. Ama onu da bir şekilde şimdi DiVincenzo'lar falan filan kapatıyor gibi gözüküyor ama şimdi bu takvim değiştikten sonra önümüzdeki haftalarda Randall'sız işin hücum tarafını ne yapacaklar onu göreceğiz. Orada zorlanacakları da kesin ama yani.
Peki son olarak da Batı Konferansı'ndaki ilk dördü biraz konuşalım istersen.
Bence onu istersen takımdan... haftaya bırakalım da Miami'nin durumunu bir konuşalım azıcık.
Pardon, Miami'yi unuttum. Evet, Batı ilk dördünü gelecek haftaya bırakalım. Miami üst üste 7 yenilgi aldı.
Ve sıradan 7 yenilgi değil abi.
Evet, yani arada çok böyle farklı bir sürü yenilgi var. Üstelik Terry Rozier takasını yaptılar arada, işte hani bunun onlara iyi gelebileceği biz de konuştuk zaten. Beklentisi varken hiç o da ilaç olmamış gibi en azından şu aşamaya kadar ve 7 yenilgiyi alırken bu 7 yenilgiden yani arada bir tane işte Atlanta'ya tek sayıyla kaybettikleri maç var. Diğerlerinin hemen hepsi ciddi farklarla geldi.
Abicim şimdi Toronto son 10 maçta 3 maç mı ne kazandı? Ondan 30-25 yedin. Brooklyn feci durumda ona yenildi. Yani o da az bir fark olsa 95 at. Esas mesele abi yani işte Celtics'e bir yenildiler ki yani yenilmek falan denmez ona zaten yani. Paçavra oldular yani. Keza New York'a falan da.
New York'a. Esas Memphis'e abi, yenildi.
Son bir aydır ligin en kötü hücumu durumundalar. Charlotte'dan falan kötü hücum ediyorlar şu anda. Abi şimdi takımların formsuz dönemleri olur, işte kötü şut attıkları dönemler olur, düşüşleri olur, herkesin olur. Şimdi mesela Oklahoma City, Minnesota Batı'nın zirvesindeler. Yani konuşacağız onu, haftaya konuşuruz. Hani biraz bocaladıkları bir dönemden geçiyorlar. İşte Phoenix bocaladı, şimdi daha iyiydi, gene şey oldu. Her takımın var, tamam mı? Fakat böyle bir düşüş olamaz abi. Böyle bir düşüş olamaz yani. Gerçekten hani hiçbir mantıklı açıklaması olamaz böyle bir seviye bir düşüş. Korkunç durumlar. Ligin en kötü hücumu olmak ne demek abi? Kaldı ki yani sezon başından beri işte son bir yani işte ocağı saymazsan yani 2023 boyunca, 2023 bitene kadar bir sürü sakatlıkla boğuştular. Tyler Rose uzun süre yoktu, Jimmy Butler uzun süre yoktu, Bam Adebayo önemli süre kaçırdı vesaire. Hı hı. Hani yan parçalarla falan gene işte çöpten bulduklarıyla orkestra kurdu gibi bir şeyler yapıyorlar. Evet. Fena değildi Miami'nin. Hatta iyi bile diyebilirsin yani. Abi herkes iyileşti hemen hemen. Şimdi Hami Akkez de döndü. Tam kadroya dönüştüler. Abi hiç hücum edemiyorlar ya. Hiç ama. Yani inanılır gibi değil. Yani bütün basketbolu unutmuş gibi duruyorlar. Esas bu yani 7 maç üstü mağlubiyet ki aralarını biraz saydık işte. Korkunç mağlubiyetler de var. Fakat onun ötesinde bu kadar hücum edememek inanılır gibi değil. Burada kritik nokta biraz şey abi. Miami'nin alameti farikası. Yani onu diğer 29 takımdan ayıran en önemli özelliklerin başında şey geliyordu abi. Miami 24 saniyenin son 4-5 saniyesini en iyi oynayan takımdı abi. Yıllardır öyle. Eric Spoelstra döneminde. Yani işte bugün NBA basketbolunda şey var abi işte bir ana aksiyon var. Ana aksiyonun arkasından onun opsiyonları var ana aksiyondan çıkacak avantaja göre. Ya da avantaj çıkmazsa bir tane ikinci aksiyon var. Başka bir şey yok genelde. Ondan sonra bir top elindeki oyuncu oynuyor yani. Hani çok fazla bir şey yapılmıyor. Bunu çok kişi anlatmıştı. Eric Spoelstra'nın güzel bir yapı var. Ben göreve geldiğimde bizim hücum işte playbook'umuz, takımın oyun planı 120 sayfalık bir şeydi. Almanak gibi bir şeydi. Şu anda 1,5 sayfa diyor mesela. Hani tamamen olay işte sahaya yerleşim, ana aksiyonu kimler yapacak? Genelde pick and roll oluyor zaten. Ondan sonra ne opsiyonlar karşımıza çıkıyor? Bunu ne avantaj değiştirdik? O avantajı nasıl daha büyük bir avantaj edeceğimiz? Böyle. Fakat Miami'nin yaptığı şey genelde ilk aksiyondan sonra olay bitene göre ikinci, üçüncü, dördüncü aksiyonları yapması 24 saniyenin son 2 saniyesine kaldığında bile hala oynamaya devam etmesiydi. Bu da onları abi gerçekten çok yüksek verimli ve her hücumda çok daha kaliteli pozisyon yaratabilen bir takıma dönüştürüyordu. Ve geçen sene normal sezonun çok başarısız olması, daha sonra başarılı olmasının en büyük sebebi de 3 sayı volümüydü. Yani normal sezonda çok kötü sayıymışlardı. Sonra iyi 3 sayı attıkları için. Bu da çok ciddi matematiksel bir avantaj getirmişti. Ki genelde Miami iyi şutörlerden, yani Jim Butler şutör olmamasına rağmen onu iyi çevreli. Yani bu hep oyun planına, daha doğrusu oyun üretmeye, takım halinde üretmeye açık bir takım olduğu için 24 saniye sonunda bile kaliteli dış şut üretir NBA, şey Miami. Geçen seneki playoff'ların en büyük başarı hikayesi oydu. Abi bunların hepsini terk etmiş durumdalar. Ligin artık en az 3 sayı atan takımlarından birine dönüştüler. Çok fazla orta mesafede potaya da gitmiyorlar. Jim Butler bence bu sene çok eleştirilmeli. Abi adamın kaçırdığı maçlara bak. Oynadığı maçlarda bile son 2 maçta biraz doğru düzgün. Onun dışında abi sahada takılıyor ya. Abi bu kadar olmaz ama yani. Takımın lideri bu kadar umursamaz olunca, takımın lideri bu kadar düşük viteste olunca takımın geneli de düşüyor. Ki Miami bu konuda biliyorsun. Miami culture, Miami culture, yani Heat culture, Heat culture diyor. Ne culture abi? Babalar takılıyor. Soruyorsun normal sezonu ben ne yapayım diyor. Haklı olduğu bir taraf var ama bu kadar olmaz abi. O zaman bu hale geliyorsun işte. Tyler Hero birebir oynasın. Orta mesafe atsın. 24 saniyenin sonuna sıkışmış saçma sapan şutlar atılsın. Sıkışmış derken genelde Miami oraya sıkıştığı zaman muazzam oynar. Şimdi hiç oynayamıyor oralara yani. İnanılır gibi değil abi şu anki halleri yani. Bütün Miami kültüründen çok uzak bir görüntü sergiliyorlar yani.
Butler'da falan problem var kesinlikle. Yalnız şeyi de gösteriyor yani. Şimdi Kevin Love'ı oynatamıyorlar malum. Yani ancak kenardan getirebiliyor. Ve onu da oynatamadığın denklemde sürekli bir 4 numara arayışın oluyor Miami kadrosu içerisinde. Abi yok. Yani cepte bozuk para arayan adam gibi sürekli Eric Spoelstra 4 numara arıyor. Yok işte Jovic'i kullanmaya çalışıyor. Highsmith. Bu oyuncuların yapabildikleri belli şeyler var ama şut atamıyor olmaları ya da şut tehditlerinin olmaması, rakiplerin onlar üzerinden şut atamıyor derken rakiplerin onlar üzerinden çok rahat risk alabiliyor olması, gömülebiliyor olması. Adebayo da sahadayken, Butler da sahadayken çok büyük bir yük getiriyor abi. Zaten Rozier'dan önce işte Kyle Lowry son durumu itibariyle oynatılamaz haldeydi. Yani taşıyamıyor artık bunu takımın hücumu. Bir noktada zaten yine belki hani bugün playoff başlıyor olsa muhtemelen başlarım der. Caleb Martin tekrar ilk 5'i alır. Fakat şu anda normal sezonda o tip hamleleri yapmak istemediğin, sadece sponsorun değil, herhangi bir koçun normal sezonda bu tip hamleleri cepten çıkarmak istemediğini de biliyoruz. Üzerine bir de Hakez'in sakatlığı oldu. Sakatlıktan döndüğünden beri de iyi durumda değil iki maçtır. Arda arda geldi. Yani şu anda zaten mevcut kadroyla sahaya 4 kişi çıkıyor gibi Miami Heat. O şey yük getiren Highsmith falan Adebayo'nun performansını da geriye çekiyor. Bütün olarak böyle zincirleme bir reaksiyon ve bozulma oluyor Miami Heat'te.
Aslında şey çok iyiydi ya. Şimdi Tyler Hero'nun dönüşü şöyle bir yan etki. Şimdi Tyler Hero işte olmadığı zaman takım finale çıktı falan filan ya. Tyler Hero takımı baltalıyor dönüyor ki şu anda mesela topu çok elinde tutması ve itibariyle o 24 saniye boyunca akıcı hücumu engelleyen en önemli unsur olarak da görülüyor. Bunların hepsi haklı eleştiriler ama abartılı eleştiriler. Fakat şöyle bir eleştirim var benim. Yani çok gündeme gelmiyor. En büyük dezavantajlarından biri abi Tyler Hero ilk 5'e geldikten sonra ki Tyler Hero bu takımın şu anda topla en önemli yaratan oyuncusu. Buna da ihtiyacın da var. Hücum bu kadar kötüyken üstüne üstlük. Tyler Hero deyince ne olacak diyeceksin. Abi şey çok önemli. Duncan Robinson'ın sürelerinden yedi bu. Çünkü Duncan Robinson'a Tyler Hero'yu yan yana oynatamıyorsun. Olmuyor. Ve Duncan Robinson abi sezon başından beri bu takımın en önemli parçalarından biri. Bir kere zaten çok önemli bir nokta şutör. Eski şut gücünü zaten kavuşmuş durumda. Artı dribbling üzerinden de üretebiliyordu. Ve artı Duncan Robinson, Jim Butler yan yana olduğu zaman 4 numarayı biraz çözebiliyorsun. O ikisini de hasbel kadar 4'te kullanabiliyorsun yani. Hani belli eşleşmeler hariç. Tyler Hero'nun gelmesi Duncan Robinson'ın rolünün azalması itibariyle orada da çok büyük zararı oldu yani.
Evet, onu düşürdü. Doğru. Ha şu var en azından Miami Heat açısından. Üst üste 7 maç kaybetmelerine rağmen ancak 7. sıraya indiler. Orlando ile belki aynı derecedeler ama Chicago, Atlanta bunların hali malum. Ve Miami için bugün itibariyle hala şey penceresi, şey görüntüsü çok açık yani. Ulan play-in bile oynasan bir tane maçını, ilk maçını kazan. Ondan sonra da 2'den Milwaukee'yi al. Hop, playoff'ta Milwaukee eşleşmesi. Bir teselli olarak bunu söyleyebiliriz. Evet, dediğimiz gibi Batı Konferansı'nın tepesini haftaya konuşuruz istersen Kaan abi.
Aynen.
Bugün zaten 1 saate geldik. Autoshops'un sunduğu podcast'ten bu haftalık bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Autoshops podcast'i sundu.